Ayrım 41, sayfa 455. Tacizci Lars Kepler. Rocky dışarı çıkıp yere tükürdü, arabanın tavanına yaslandı ve eliyle toza bir çizgi çekti. Yuna, burayı hatırlıyor musun diye sordu. Rocky kiliseye bakarak, hayır dedi ama bu hiçbir şey ifade etmez. Yuna, arabada beklemeni istiyorum diye tekrarladı. Seri katilin burada olduğunu sanmıyorum ama yine de tehlikeli bir durum yaşanabilir. Rocky dobra dobra, umurumda değil dedi. Yuna'nın peşinden mezarların arasına girdi. Hava yeni yağmur yağmış gibi taptazeydi. Verandanın dışında dikilen, üstünde bir kot pantolon ve tişört olan, sigara içerek cep telefonunda konuşan bir adamın önünden geçtiler. Parlak güneş ışığından çıkıp karanlık verandaya adım atınca neredeyse tamamen kör oldular. Yuna hemen kenara çekilip silahını çıkarmaya hazırlandı. Gözlerini kırpıştırdı ve kilise orgunun arkasındaki sıraların arasına girmeden önce gözlerinin karanlığa alışmasını bekledi. Tavanı ve süslü freskleri devasa sütunlar destekliyordu. Bir tıkırtı duyuldu ve duvarda bir gölge gezindi. Ön sıralardan birinde oturan birisi vardı. Yuna Rocky'yi durdurdu, silahını çekti ve kalçasının yanına gizledi. Bir kuş pencereye çarptı. Görünüşe bakılırsa sicime dolanan bir cüce karga uçmaya çalıştıkça pencereye çarpıp duruyordu. Kutsal eşya odasının kapısı ardına kadar açıktı. Duvarda daire içinde puslu bir haç vardı. Yuna büzüşerek oturan figüre usulca arkadan yaklaştı ve ön sıranın arkasına tutulan buruşuk bir el gördü. Kuş tekrar pencereye çarptı. Eciş bücüş silüet başını yavaşça sese doğru çevirdi. Bu yaşlı bir Çinli kadındı. Yuna silahını gizlemeye devam ederek kadının yanından geçti ve yan gözle ona baktı. Kadının yüzünde moralsiz ve umursamaz bir ifade vardı. Meryem Ana bir çocuk gibi orta çağdan kalan vaftiz kurnasının yanında oturuyordu. Geniş etekli ahşap elbisesi ağır kıvrımlar halinde ayaklarına dökülüyordu. Mihrabın arkasındaki tabloda İsa tıpkı Rocky'nin hipnoz altındayken tarif ettiği gibi altın renkli bir gökyüzüne karşı çarmıha gerilmişti. Burası bütün kilisenin papazlarla dolu olduğu o gün günahkar vaizle ilk kez karşılaştığı yerdi. Şimdi vaiz geri dönmüştü. Rocky kilise orgunun yanındaki karanlık kapı ağzında durmuştu. Enstrümanın boruları boyunu aşan dolma kalemler gibi sıralanmıştı. Rocky hiç kıpırdamadan dikiliyordu. Tereddütlü bir hali vardı. Din değiştiren biri gibi mihrabı değil, sadece iri ve boş ellerine bakıyordu. Çinli kadın ayağa kalktı ve yürüyüp gitti. Yuna kutsal eşya odasının kapısını çaldı, kapıyı hafifçe sürterek araladı ve karanlığa baktı. Bir dizi cübbe kullanıma hazır halde asılı duruyordu. Ama oda boş görünüyordu. Yuna kenara çekildi ve askıların arasındaki boşluklara bakınca dalgalı bir kumaşı andıran engebeli taş duvarı gördü. Kapıyı daha çok açtı ve silahını göğsüne dayayarak içeri girdi. Hızlıca ayin giysilerine göz attı. Soluk gün ışığı epey yukarıdaki derin bir oyuktan içeri süzülüyordu. Yuna tuvalete doğru yürüyüp kapıyı açtı ama içeride kimse yoktu. Lavabonun üstündeki rafta bir kol saati duruyordu. Silahını kaldırdı ve gardırobun kapağını açtı. Kolsuz ayin cübbeleri, papaz cübbeleri ve etoller yan yana asılmıştı. Dini takvimin farklı dönemleri için farklı renkler kullanılmıştı. Yuna giysileri çabucak kenara itti ve gardırobun arkasına baktı. Dipteki köşede bir şey vardı. Bu spor arabalar hakkındaki dergilerden oluşan bir yığındı. Yuna sahanlığa geri döndü, sıralardan birinde oturan Rocky'nin yanından geçti ve kapının yanındaki adama papazın nerede olduğunu sordu. Adam papaz benim diyerek gülümsedi ve sigarasını ayağının dibindeki boş kahve fincanına attı. Yuna ben diğer papazı kastetmiştim diye açıkladı. Adam burada sadece ben varım dedi. Yuna çoktan adamın kollarına bakmıştı. Derisinde enjeksiyon yaraları yoktu. Papaz ünvanını nerede aldınız? Adam cana yakın bir tavırla, Katrina Holm'de papaz yardımcısı ilan edildim ve 4 yıl önce buraya papaz olarak atandım diye cevap verdi. Burada sizden önce kim vardı?
Richard Magnusson, ondan önce Erland Lordin ve Peter Leer Jacobson, Michael Fries ve gerisini hatırlayamıyorum.
Adam elini kesmişti, avucunda kirli bir yara bandı vardı. Yuna, bu soru büyük olasılıkla tuhaf gelecek dedi. Ama bir kilise ne zaman papazlarla dolu olur? Cemaat üyeleri gibi sıralara oturdukları zaman mı?
Papaz fincanını yerden alıp, bir papazın atanma töreni sırasında, fakat bu tören bir katedralde yapılır diye cevap vererek yardımcı oldu.
Yuna, burada yapılamaz mı diye üseledi. Bu kilise hiç papazlarla dolu oldu mu?
Ancak bir papazın cenazesinde olmuştur. Ama bu ailenin kararına bağlı, kimlerin davet edileceği değişir.
Papazlar için özel kurallar yok.
Burada hiç papaz defnedildi mi?
Adam mezar taşlarına, dar geçitlere ve özenle budanmış çalılara baktı.
Peter Leer Jacobson'un kilise mezarlığında gömülü olduğunu biliyorum dedi sessizce.
Verandanın altına girdiler ve genç papazın kolları mezar taşlarının serinliği yüzünden diken diken oldu. Yuna, Jacobson ne zaman öldü diye sordu.
Ben buraya gelmeden çok önce, belki de 15 yıl önce, bilmiyorum.
O defnedildiğinde burada bulunan kişilerin bir kaydı var mı?
Adam başını iki yana salladı ve bir an için düşündü. Hiç kayıt yok ama Jacobson'un ablası biliyordur. Hala cemaatin dullar evinde yaşıyor. Jacobson dul kalmıştı ve ablasının bakımını üstlenmişti.
Yuna tekrar loş kiliseye girdi. Rocky Coro paravanının tepesindeki orta çağdan kalma, zafer çarmığının altında durmuş sigara içiyordu. İsa'nın bir deri, bir kemik kalan vücudunun her yeri tıpkı eski bir eroin bağımlısı gibi kırmızı yaralarla doluydu. Yuna, "Ossa ipsius in pace, ne demek?" diye sordu.
"Neden soruyorsun?"
"Hipnoz altındayken söylemiştin." Rocky çatlak sesle, "Kemikleri huzur içinde demek."
"Ölü bir papazı tarif ediyordun."
Adamın yüzünde bu yüzden makyaj vardı. Hızlıca kemerin altından geçerek kapıya doğru yürürlerken, Yuna Rocky'nin kapağı açık duran bir tabutun bulunduğu cenaze töreni betimlemesini düşündü. Ölen papazın yüzüne makyaj yapılmış ve üstüne beyaz bir cübbe giydirilmişti. Ama o günahkar vaiz değildi. Rocky onun da ilk kez papazın cenazesinde karşılaşmıştı. 117. Bölüm. Friedhelm adını taşıyan süslü bir ferforşe kemerin altındaki taş merdivenler, din adamlarının dul kalan eşleri için tahsis edilen ve Peter Leer Jacobson'un ölümünden sonra ablası Eleanor'un kalmasına izin verilen cemaat evine uzanıyordu. Eleanor, Skjoldinga köyünden genç bir kadınla eskiden papazların ve ailelerinin nasıl bir yaşamları olduğunu gösteren küçük bir sergi salonu bulunan bir kafe işletiyordu. Friedhelm, beyaz pencere çerçeveli, üçgen çatılı, panjurları açık duran ve çatılarda eski moda kiremitler bulunan üç kırmızı kır evinden ibaretti. Evler bakımlı bir çayırın üç tarafında konumlanmış, kafe masaları ağlayan huş ağaçlarının altına yerleştirilmişti. Yuna ile Rocky kafeye girdiler ve duvarları çerçevelenmiş, siyah-beyaz fotoğraflarla kaplı daracık bir odadan geçtiler. Yuna binaların, işçilerin, papazların ailelerinin fotoğraflarına göz attı. Üç cam mekanda vitrinin içinde oltu taşından yapılmış yas mücevherleri, mektuplar, demirbaşlar ve ilahi kitapları vardı. Yuna şirin kafede servis yapan çiçekli önlüklü yaşlı bir kadından iki fincan kahveyle bir tabak bisküvi aldı. Yaşlı kadın fincanlarını yeniden doldurmanın fiyata dahil olduğunu söyleyince kendisine gülümsemeyen Rocky'ye gergince baktı.
Yuna, affedersiniz dedi, siz Eleanor olmalısınız. Peter Leer Jacobson'un ablası siz misiniz?
Kadın meraklanarak başıyla onayladı. Yuna az önce ağabeyi hakkında pek çok güzel söz söyleyen yeni papazla konuştuklarını anlatınca kadının açık mavi gözleri yaşlarla doldu.
Sesi titreyerek, Peter çok ama çok popülerdi dedi ve soluklanmaya çalıştı.
Yuna herhalde onunla çok gurur duyardınız diyerek gülümsedi.
Evet duyardım.
Elinor ellerini dokunaklı bir biçimde karnının üstünde birleştirerek sakinleşmeye çalıştı. Yuna merak ettiğim bir şey var diye devam etti. Erkek kardeşinizin bir iş arkadaşı, yakın olarak çalıştığı biri var mıydı?
Evet, Katrina Holm kırsalının başpapazıyla yakındı. Bir de Flo'da ve Stora Malm bölgelerinin papazlarıyla ve sona doğru Lerbo Kilisesi'nde çokça vakit geçirdiğini biliyorum.
Özel olarak da görüşürler miydi?
Elinor, erkek kardeşim çok iyi bir adamdı dedi, onurlu bir adamdı, çok sevilirdi.
Elinor boş kafeye bakındı, sonra tezgahın arkasına geçti ve Yuna'ya kral ve kraliçenin Strength Dance ziyaretlerini konu alan çerçevelenmiş bir gazete küpürü gösterdi. Gururlu bir ses tonuyla Peter Katedral'deki yıl dönümü ayininde vaizlik yapmıştı dedi. Piskopos sonrasında ona teşekkür etti ve
Yuna Rocky'ye ona kollarını göstersene dedi.
Rocky yüz ifadesini değiştirmeden giysisinin kollarını sıvadı.
Erkek kardeşim her nüsanda piskoposluk toplantısında konuşmacıydı ve o...
Yaşlı kadın Rocky'nin yüzlerce iğne yarasından kalan izleri ve çukurlukları, eroini eritmek için kullandığı askorbik asit yüzünden parçalanan damarların gölgelerini taşıyan harap olmuş kollarını görünce cümlesi yarım kaldı.
Yuna gözlerini Elinor'dan ayırmadan, o da bir papaz dedi, herkes tuzağa düşebilir.
Elinor'un buruşuk yüzü soldu ve durgunlaştı. Eliyle ağzını kapatarak ahşap bankın üstüne oturdu.
Erkek kardeşim kazadan sonra değişti. Karısı öldüğü zaman dedi usulca. Keder onu mahvetti, herkesten uzaklaştı. Birinin onu takip ettiğini, herkesin onu gözetlediğini düşünüyordu.
Bunlar ne zaman oldu?
16 yıl önce.
Erkek kardeşiniz kendine ne enjekte ediyordu?
Elinor yorgun gözlerle Yuna'ya baktı. Kutuların üstünde morfin epidural yazıyordu.
Kadın başını iki yana salladı ve yaşlı elleri önlüğünün üstünde huzursuzca çırpındı.
Ben hiçbir şey bilmiyorum. Kardeşim sonunda yapayalnız kaldı. Kendi kızı bile durumuna katlanamadı. Ona elinden geldiği kadar uzun süre baktı fakat şimdi neden devam edemediğini anlıyorum.
Ama kardeşiniz yine de ayinlerini yönetip işini yapabiliyor muydu?
Elinor kan çanağına dönen gözlerini Yuna'ya çevirdi. Ah evet, ayinlerini yapıyordu. Hiç kimse bir şey fark etmedi. Ben bile fark etmedim. Çünkü artık birlikte vakit geçirmiyorduk. Fakat sabah ayinlerine gidiyordum ve herkes vaazlarının hiç olmadığı kadar tutkulu olduğunu söylüyordu. Kendisi giderek zayıf düştüğü halde.
Rocky bir şeyler mırıldandı ve yanlarından uzaklaştı. Rocky çayıra adım atıp ağlayan huş ağacının altındaki bir masaya otururken Yuna ve Elinor pencereden onu izlediler.
Yuna, peki nasıl öğrendiniz diye sordu.
Yaşlı kadın, onu bulan bendim diye cevap verdi. Cesedin icabına bakan da bendim.
Kardeşiniz aşırı dozdan mı öldü?
Bilmiyorum, sabah ayini kaçırmıştı. Ben de papaz konutuna girdim. İçeride berbat bir koku vardı. Onu mahzende buldum. Öleli 3 gün olmuştu. Çıplak ve kirliydi. Vücudu kabuklarla kaplıydı. Tıpkı bir hayvan gibi kafeste yatıyordu.
Kafeste mi yatıyordu? Elinor başıyla onayladı ve burnunu sildi.
Kafesin içinde sadece bir şilte ve bir tas su vardı diye fısıldadı.
Kardeşinizin bir kafesin içinde olmasını tuhaf bulmadınız mı?
Yaşlı kadın başını iki yana salladı. Kafes içeriden kilitlenmişti. Hep uyuşturucudan kaçmak için kendini kilit altına almaya çalıştığını düşünmüşümdür.
Başka müşteriler gelince yaşlı kadınınkine benzer bir önlük takan daha genç bir kadın ortaya çıkıp tezgahın arkasında durdu.
Yuna, acaba kardeşinizin iş arkadaşlarından biri vaazlarını yazmasına yardım etmiş olabilir mi diye sordu. Bilmiyorum.
Büyük olasılıkla bir bilgisayarı vardı. Acaba bir göz atabilir miyim?
Ofiste bir bilgisayarı vardı ama vaazlarını elde yazardı.
Onları sakladınız mı? Elinor yavaşça banktan kalktı. Mülküne göz kulak oldum dedi. Dedikodu yapmasınlar diye papaz konutunu temizledim. Ortalıkta hiçbir fotoğraf, mektup ya da vaaz yoktu. Günlüklerini bile bulamadım. Oysa kardeşim her zaman günlük tutardı. Onları yazı masasında kilitli tutardı ama çekmeceleri boştu.
Acaba başka bir yerde olabilirler mi?
Elinor hiç hareket etmeden durdu ve sessizce kıpırdayan ağzından birkaç sözcük çıktı. Elimde sadece bir tane günlük var. İçki dolabında saklıydı. Arka kısımda genellikle erkeklerin cıvık Fransız kartpostallarını koyabilecekleri gizli bir bölme bulunur.
Yuna günlükte ne yazıyordu diye sordu.
Elinor gülümsedi ve başını iki yana salladı. Hiç okumadım ki. İnsan böyle bir şey yapmamalı.
Yuna elbette diye cevap verdi.
Ama uzun yıllar önce Peter, Noel zamanında günlüklerini çıkarıp anne ve babamız hakkında yazdıklarını ve ayinlerle ilgili fikirlerini okurdu. Kalemi çok iyiydi.
Kafenin kapısı bir kez daha açıldı ve bu samimi ortama giren esinti taze kahve kokusunu etrafa yaydı.
Yuna, günlük burada mı diye sordu. Elinor, sergi salonunda dedi. Oraya müze diyoruz ama aslında sadece burada bulduğumuz birkaç parçadan oluşuyor.
Yuna Elinor da sergi salonuna gitti. 1850'den kalan büyütülmüş bir fotoğrafta görülen üç zayıf kadın siyah elbiseler içinde dullar evinin önünde dikiliyorlardı. Binalar neredeyse kapkaraydı. Fotoğraf baharın başlarında çekilmişti. Ağaçlar çıplaktı ve arazideki oluklarda hala kar vardı. Fotoğrafın altında kendisi karısından önce ölecek olursa, karısı bir sonraki papazla evlenmek zorunda kalmasın diye Friedhelm'i inşa ettiren papaz hakkında kısa bir yazı vardı. Cilalı oltu taşından yapılan küpelerin ve kolyenin yanında paslı bir anahtarla Peter L. Jacobson'un cenaze törenini gösteren küçük bir renkli fotoğraf duruyordu. Siyahlar giymiş bir adam tören şefi olarak görev yapıyor ve siyah tabut örtüsünü tutuyordu. Piskopos papazın kızı ve ablası başları öne eğik halde tabutun yanında dikiliyorlardı. Kantorp'taki madeni parlak güneş ışığının altında maden filizlerini ayıklayan kadın ve çocukları, Skjoldinge yoksullar evini ve demiryolu istasyonu açılışını gösteren fotoğrafların önünden geçtiler. Kilisenin siyah beyaz bir fotoğrafı elle renklendirilmişti. Gökyüzü pastel mavisiydi. Bitki örtüsü tropikal iklimdekiler gibi görünüyordu. Ve yeni çan kulesinin ahşap gövdesi cilalı bronz gibi parlıyordu. Elinor bir dizi objenin bulunduğu bir cam mekanlı vitrinin önünde durarak ''İşte günlük burada'' dedi.
118. Bölüm. Bir keten örtünün üstünde paslı bir saç tokası, bir cep saati, üstüne altın renkli harflerle Anna yazılmış beyaz bir ilahi kitabı, eski kilise hesaplarının bir sayfası, Luther'in küçük ilmihali ve papazın günlüğü duruyordu. Günlüğün lekeli deri kenar şeridinin etrafına lila renkli bir lastik geçirilmişti. Yaşlı kadın korku dolu gözlerle Yuna'ya bakarak vitrini açtı ve günlüğü çıkardı. İlk sayfaya süslü bir el yazısıyla Peter Leer Jacobson, papaz, 24. cilt yazılmıştı. Yaşlı kadın endişeli bir ses tonuyla ''Başka insanların günlüklerini okumanın doğru olduğunu sanmıyorum.'' dedi.
''Yuna haklısınız.'' dedi ve günlüğü açtı. Açar açmaz günlüğün eski olduğunu gördü. İlk yazının tarihi neredeyse 20 yıl öncesine aitti.
''Bu günlüğü okumaya hakkımız...''
Yuna okumaya mecburum diyerek sözünü kesti. Yuna sayfaları çevirerek Peter'in vaazlarını kaleme alan kişi hakkında bir şeyler bulma umuduyla el yazısına baktı.
Cemaatin yönetimi daha külfetli bir hale geldi. Kurallar sıkılaştı. Mali durumun kilisemi giderek daha çok etkilemesinden korkuyorum.
Neden yine günah çıkarmaya başlamıyoruz?
Alıntıdır. Bugün Epifani ortasından sonraki 5. pazar günü ve ayin giysileri yine koyulaşıyor. Konu ektiğini biçmek. Paulus'un Galatyalılara mektubunda yer alan Tanrı aldatılamaz uyarısından hoşlanmıyorum.
İnsan her ne ekerse onu biçer.
Fakat bazen ekmeseniz de biçmek zorunda kalırsınız. Bunu cemaatime söyleyemem. Onlar cennetin zenginliklerini dinlemek istiyorlar.
Yuna başını kaldırdı ve yaşlı kadının kollarını iki yana sarkıtarak dışarı çıktığını gördü.
Lerbo'daki soluk benizli askeri papazla görüşüp özel bir konuşma yaptım. Büyük olasılıkla içki içmem hakkında konuşmamı bekliyordu. Genç biri ama inancı o kadar güçlü ki kendimi kötü hissettiriyor. Onu bir daha ziyaret etmemeye karar verdim. Kızım artık büyüyor. Geçen gün haberi olmadan onu izledim. Aynanın karşısında oturuyordu. Saçları tıpkı Anna'nınkiler gibiydi ve kendi kendine gülümsüyordu. Bugün Paskalya'dan sonraki 5. pazar. Ailenin konusu inancı büyütmek. Roslagen'deki çiftliğe taşınmadan önce Gine'ye giden büyük annem ve büyük babam aklıma geldi. Benim cemaatimde misyonerlik işlerine yer yok ve bu beni düşündürüyor.
41. ayrımın sonu. Sayfa 465.